Ayrım 9.
Sayfa 143. 159. Kasko sigortasının İslami açıdan yorumu nedir? Kasko sigortası İslami açıdan helaldir. 160. Genel olarak sigorta sistemine ve sigorta kitlerine İslam açısından nasıl bakabiliriz? Günümüz toplumsal hayatının olmazsa olmazlarından biri haline gelen sigorta kitleri ve daha genel bir deyimle sigorta hakkında Müslüman din bilgilerinin, özellikle İslam hukukçularının söz söylemeye başlamaları çok gecikmeli bir faaliyet olarak görülüyor. 1870 yılında İstanbul Beyoğlu'nda meydana gelen büyük yangın üzerine Şeyhülislamlıktan sigortanın İslam açısından geçerli olup olmadığı hakkında fetva istendi. Fetva olumlu ve gösterilen gerekçe şu idi: her birey Allah'ın kendisine verdiği malları korumakla yükümlüdür. Bakınız Karaman, İslam'a göre banka ve sigorta 13-16. Şeyhülislamlığın bu gerekçesi sigorta konusunun oturacağı İslami omurganın çok kısa ama isabetli bir saptanması olarak görülebilir. Bu omurga tespiti yine aynı İslami mantıkla şunu eklemek gerekiyor: her birey Allah'ın kendisine verdiği canı, sağlığı korumakla da yükümlüdür. Sigorta esası bakımından İslam'ın korumayı amaçladığı 5 temel değerden ikisi olan mal ve canı korumaya yönelik bir tedbir faaliyetidir. İşin yöntem ve şekli yanı zamana ve zemine göre elbette ki çok değişik görünümler sergileyebilir. Şeyhülislamlık 1911 yılında hayat sigortası ile ilgili bir soruyu ecnebi ülkelerde olmak kaydıyla caizdir şeklinde cevaplamıştır. 1903 yılında zamanın Mısır Genel Müftüsü ünlü İslam bilgini Muhammed Abduh, ölm.1905 Amerikalı bir sigorta şirketi olan Mutual Life Insurance Müdürlüğü'nün bir sorusuyla karşılaştı. Abduh'a sorulan sorunun esası şu idi: bir kişi bir gruba bir miktar para vererek bunun belli bir zamana kadar çalıştırılmasını istese ve o zaman doğduğunda hayatta ise biriken karları kendisinin alacağını, hayatta değilse varislerinin alacağını şart koşsa bu akit İslam açısından geçerli midir? Abduh amacı bakımından sigortaya yönelik ama üslubu bakımından klasik fıkıh kalıplarına uygun formüle edilmiş bu soruya bu İslam fıkhındaki mudaraba akdinin bir uygulanışı olup geçerlidir cevabını vermiştir. Bakınız Abdülmuttalip Abduh Ettemin Alel Hayat 66 VD. Karaman 17. Abduh'un fetvası genel kabule göre İslam açısından bazı sigorta türlerinin geçerliliğini, bazı kabullere göre ise hayat sigortası da dahil tüm sigorta akitlerinin geçerliliğini kanıttır. Abduh'un öğrencisi, yorumcusu ve onun çapında büyük bir bilgin olan Muhammed Reşit Rıza, ölm.1935'te sigorta akitlerinin bazı yöntem düzeltmeleri yapılması şartıyla İslam'a uygun olduğunu kabul etmektedir. Çağımızın İslam fıkhı ve İslam tarihi alanında tartışmasız otoritelerinden biri olan Sorbonne Üniversitesi Profesörü Pakistanlı Muhammed Hamidullah, genelde sigortayı İslam'a uygun bulmakla birlikte ücretli sigortaya biraz takılmakta ancak hiçbir zaman haram yasak hükmü vermeden hoş görünmez demekle yetinmektedir. Önemli otoritelerden biri olan Profesör Doktor Ahmet Daniş, El Eser dergisine yazdığı makalede bazı sigorta türlerine karşı çıkan meslektaşı Muhibbuddin El Hatib'e eleştiriler getirerek sigortanın her türünün İslam'a uygun olduğunu belirtiyor ve hatta sigortayı teşvik ediyor. Bakınız El Eser dergisi cilt 26 sayfa 273-275. Sigortanın ve sigorta akitlerinin tümünü İslam'a uygun bulan belki de bir numaralı fıkıh otoritesi Ürdün Üniversitesi İslam Hukuku Profesörü ve Merkezi Suudi Arabistan'da bulunan El Macmaul Fıkhi'nin üyesi Mustafa Ahmet Ezzerkadır. Zarka'nın sigorta akitlerinin tümünün taavvuni, yardımlaşmaya yönelik olduğunu, bu akitleri caiz olanlar olmayanlar diye iki ayırmanın hiçbir İslami dayanağı bulunmadığını açık ve net bir biçimde duyurmuş ve üyesi olduğu Macmaul Fıkhi de dahil her yerde her zaman savunmuştur. Görüşleri için özellikle bakınız Nizamüttemin Hakikatuhu Verreyuş Şerri Fıkhi. Zerka şunun altını ısrarlı bir biçimde çiziyor: sigorta akdinin haramlığına ilişkin hiçbir İslami kanıt yoktur. Zerka 63. Zerka ile aynı düşünceleri, aynı gerekçelerle paylaşan bir büyük otorite de Profesör Muhammed El-Behi'dir. Ona göre de sigorta kitlerinin tümü taavuni, yani yardımlaşmaya yönelik olup İslam açısından geçerlidir. Sigorta akti Allah'a tevekküle asla aykırı değildir. Çünkü bu akit doğacak sonuçları engellemeyi amaçlayan bir akit değildir. Tam aksine doğacak sonuçların acılarını azaltmak için sebeplere başvurmaya yönelik bir tedbirdir. Sigorta konusunda İslam'ın görüşünü geleneksel fıkıh kalıplarından hareketle değil de Kur'an'dan hareketle belirlemeye çalışırsak şunları söyleyebiliriz. 1. İnsanda Kur'an'ın getirdiği bir din olan İslam zaman ve mekan bakımından evrenseldir. Bu evrensel dinin tanrısal kaynağı olan Kur'an sürekli bir biçimde aklın işletilmesini istemekte, aklını işletmeyenleri üzerlerine pislik inmekte, tehdit etmektedir. Bakınız Yunus 100. Kur'an, sünnetullah, Allah'ın tavır ve tarzı dediği ve değişmezliklerini ilan ettiği varlık kanunlarına dikkat çekmekte, İnsanın bu kanunlarla uyuşum ve barış içinde yaşamasını istemektedir. Bakınız Fatır 43. Kur'an bilime ve bilim üretmeye yönelik tavırları sürekli dikkat çekmekte, Allah'ı layıkıyla bilmenin, hayatı ve varlığı gereğince tanımanın bilim sayesinde mümkün olacağını değişik ifadelerle yüzlerce yerde dile getirmektedir. Örnek olarak bakınız Ali İmran 18, Fatır 28. Kur'an maruf dediği, örf kökünden bir sözcüktür, ortak insanlık değerlerine, evrensel kabullere uymayı da ısrarla emretmektedir. Örnek olarak bakınız Ali İmran 104-110-114, TB 71-112. Sigorta sistemi ve sigorta akitleri, tüm bu kuransal değerleri hizmete yönelik bir sistemdir ve bugün için ortak evrensel bir insanlık değeri haline gelmiştir. 2. İslam bilginlerinin yüzyıllar boyu ve ortaklaşa tekrarladıkları kuransal ilkelerden biri de şudur. Varlık ve hayatta esas olan serbestliktir. Bu, klasik deyişle eşyada asıl olan ibahadır şeklinde ifade edilir. Buna kısaca aslı ibaha ilkesi denmektedir. Bu ilkenin anlatmak istediği şudur. Bir konuda İslam adına yasaklıktan söz edebilmek için bunun vahyin verilerinde yer alan açık ve kesin bir ifade ile ve söz konusu edilen anlamı açık ve kesin bir delaletle ortaya konması gerekir. Nas'ın varlığında veya nas'ın söz konusu edilen anlama delaletinde tartışma çıktığı anda yasak veya haramdan söz edemeyiz. Sigorta sistemi ve sigorta akitleri konusunda tahrim, haramlık ifade eden herhangi bir nas yoktur. Haramlıktan veya şaibeden söz edenlerin tüm dayanakları eski akit türlerine uymamak gerekçesiyle yasak yaratmaktan ibarettir. 3. İslam bilginlerinin Kur'an'dan hareketle yüzyıllar boyu tekrarladıkları ortak kabule göre, Kur'an dininin korumayı, kollamayı ve yüceltmeyi amaç edindiği olmazsa olmaz temel değerler, makasıdı hamse, 5 tanedir. Bugünkü dünyanın insan hakları evrensel bildirgelerinin tümünde de bir biçimde yer almış bulunan bu temel değerler şunlardır. A. Nefsi ve nesli koruma ve canı, hayatı koruma hakkı. The right to protect life. B. Aklı koruma veya aklı koruma hakkı. The right to protect the mind. C. Dini koruma veya dini koruma hakkı. The right to protect religion. D. Şerefi koruma veya şerefi koruma hakkı. The right to protect dignity, honor. E. Malı koruma. The right to protect property. 4. Kur'an özellikle muamelat denen hukuk ve sosyoloji alanında örfe atıf yapmakta, örfün dikkate alınmasını istemektedir. Örnek olarak bakınız Araf 199, Bakara 180, 228-263, Nisa 6, Talak 2-6. Kur'an örf kökünden türeyen ve ortak evrensel insanlık kabulleri anlamında kullanılan marufa uymayı da ısrarla istemektedir. Sigorta ve sigorta akitleri günümüz dünyasının tartışmasız ortak evrensel insanlık örflerinden biri haline gelmiştir. İslam'ın da korumayı amaçladığı temel değerleri korumayı esas alan sigortaya eskinin benimsediği bazı yöntem ve kalıplara uymadığı için karşı çıkmanın İslam'ın talepleri ve fıkhın ruhuyla bağdaştırılması mümkün değildir. 5. Kur'an, varlığımızı, benliğimizi, imkanlarımızı tehlikeye atmamamızı açık bir biçimde emretmektedir. Kendi ellerinizle kendinizi tehlikeye atmayın. Bakara 195. Sigorta tüm türleri ve akitleriyle bu emrin yerine getirilmesine hizmet etmektedir. 6. Kur'an, ayakta kalmamıza, görev ve sorumluluklarımızı yerine getirmemize imkan veren mallarımızı beyinsizlere teslim edip tehlikeye atmamamızı emretmektedir. Allah'ın sizin için ayakta kalma aracı yaptığı mallarınızı kendini bilmez beyinsizlere vermeyin. Nisa 5. Sigorta akitlerinin amaçları içinde mallarımızın telefini engellemeye yönelik bu tanrısal emrin yerine getirilmesine hizmette vardır. 7. Kur'an, iyilik, barış, hizmet ve mutluluk üzere yardımlaşmayı emretmekte, kötülük, bozgun, mutsuzluk üzere yardımlaşmayı yasaklamaktadır. Maide 2. Sigorta akitlerinin tümü az veya çok, şöyle veya böyle Kur'an'ın istediği anlamda bir yardımlaşmayı amaçlayan akitlerdir. Veya küçük müdahalelerle bu hale getirilebilecek akitlerdir. Dünyanın hiçbir yerinde hiçbir sigorta akdinin Kur'an'ın yasakladığı türden bir yardımlaşmaya esas aldığı söylenemez. Saptırma ve istismarlar elbette ki her zaman, her kavram ve kurumda olabilir. 8. İnsanın Allah ile bağını kuran ve Kur'an'ın bir numaralı din değeri saydığı iman, güven duyma ve güvenlik içinde olma anlamı da taşımaktadır. Günlük dilde güven veya güvenlik anlamında kullanılan el-emn veya el-eman sözcükleriyle İman sözcüğü aynı kökten ve hatta aynı anlamda sözcüklerdir. O halde iman sahibi anlamındaki mümin, aynı zamanda güvenlik içinde olan, kendini güvende hisseden insan demektir. Kozmik ve ruhsal varlığını Allah'ın güvenliğine, emanına teslim etmiş Müslümanın, maddi hayatında güvenliğini sağlayan sigortadan yararlanmasından daha doğal, daha İslami ne olabilir? Sigorta ile güven sağlama, kendinizi tehlikeye atmayın emrine uymanın bir sonucudur. Kaldı ki sigorta, kaza ve kaderle gelecek şeyi durdurmak iddiası taşımaz. Doğacak zarar ve sıkıntının, insanı ezip, yok etmesini durduracak tedbirlere yapışmayı ifade eder. Sigorta, varlık kanunlarına yani kadere bir karşı çıkış değil, bu kanunların, yani kaderin açacağı yaralara karşı tedbir almaktır. İslam Allah'a ve onun koyduğu kanunlara karşı çıkmayı yasaklıyor. Tedbir almayı yasaklamıyor. Tedbir almak İslam'ın emridir. İslam'ın emri İslam'a aykırılık olarak değerlendirilemez. Zerkan'ın da söylediği gibi hayat sigortası hayatı garanti etmek gibi bir cüreti değil, ölenin arkasından geriye kalanların maslahatını, yarar ve ihtiyaçlarını temin amacını ifade ediyor. Eğer hayat sigortası deyimindeki hayat sözcüğüne takılma varsa buna aile sigortası veya ölüm sonrası sigorta olarak da adlandırabiliriz. 9. Kur'an ancak örnek olarak değerlendirebileceğimiz satım, bey akitlerinden ayrı olarak ve elbette ki yine örnek türünden dayanışma veya güvenlik akdi diyebileceğimiz bir başka akit daha düzenlemektedir. 4. sure olan Nisa suresinin 33. ayeti şöyle diyor. Yeminlerinizin, anlaşmalarınızın akitle bağladığı kimselere gelince onların paylarını da kendilerine verin. Ne ilginçtir ki bu ayette akit kökünden bir fiil yanında anlaşma ve taahhüt ifade eden el-eyman, yeminler deyimi, ayrıca pay anlamındaki nasip sözcüğü kullanılmıştır. Ayet bu haliyle sigorta akitlerinin yapısına ve yöntemine son derece uygun bir çerçeve çizmektedir. Gerçekten de sigorta akitlerinde taraflardan her biri pay almaktadır. Bu pay konumuz olan ayette kendi payları nasibahum şeklinde ifade edilmiş ve herkesin payının kendisine verilmesi gerektiği söylenmiştir. Denebilir ki sigorta akitleri Kur'an'ın önümüze koyduğu bu dayanışma ve güvenlik akdiyle hayranlık verici bir biçimde İslamileştirilmiştir. Başka hiçbir dayanak olmasa sadece bu ayet bile sigorta akitlerinin Kur'an'a uygunluğunu kanıtlamaya yeter kanısındayım. Banka ve faiz. 161. Banka faizi haram mıdır? Banka faizi enflasyon oranının üstünde olmadığı takdirde haram değildir. Çünkü İslam'da malın korunması ilkesi temel ve şikeden makasıdı hamse biridir. Müslüman malının enflasyon tarafından eritilmesine seyirci kalamaz. Ancak şunu da unutmamalıyız. Bu söylediğimiz bankalı bir dünyanın zulüm ve sömürüye müsait hale getirilmiş bir dünya olduğu gerçeğini ortadan kaldırmaz. Çünkü bankalı bir dünyada emeğin yerine kapital, ve spekülatif kazançlar geçirilerek insana kötülük edilmektedir. İdeal olan bankaların ve spekülasyona dayalı kazançların yer almadığı bir dünyadır. Bazı finans kuruluşlarının kardan pay adı altında verdikleri nemalarda banka faizidir. Hile-i şeriyeyi oyunu ile bunlara kar payı denerek bir aldatmaca yapılmaktadır. Önemli olan işin esası ve yapısıdır. Faiz sözcüğünü kullanmamak dinin ve aklın beklentilerini tatmin etmez. Sadece bir hile-i şeriyenin varlığını gösterir. 162. Enflasyonun kronikleştiği bir ülkede repo, hazine bonası, borsa haram mıdır? Enflasyon oranını aşmamak şartıyla saydıklarınızın hiçbiri haram değildir. Ama tümü şaibelidir. Çünkü birçok spekülatif haram kazancın taşıyıcı aracı da bu kurumlardır. Şimdilerde bunlara kendilerini hile-i şeriye oyunları ile dinselleştiren ve kardan pay veren faizsiz bankalar diye anılan spekülasyon kurumları eklendi. İslam'ın verileri açısından bunlarla klasik bankalar arasında esasa ilişkin hiçbir fark yoktur. 163. Bakara 275. ayette adı geçen faiz ne tür bir faizdir? Anılan ayette geçen sözcük ribadır. Riba, kapitaldeki her türlü haksız artış demektir. Bakınız Ragip, El İsfahani, El Müfredat, Riba maddesi. O halde Kur'an'ın yasakladığı riba sadece faiz değildir. Faizin belli bir türü bu riba kavramının içine girer demek en doğrusudur. Öncelikle tefecilik ve emek karşılığı olmayan her tür kazanç yasaktır. Banka faizlerinin bazı türleri de riba kavramı içine girer. Bunlar enflasyon oranının üstündeki faizlerdir. Kur'an'ın idealindeki dünya bankasız bir dünyadır. Ancak enflasyon miktarınca alınan banka faizi haram değildir. Çünkü İslam'da malın korunması da dinin temel amaçlarından biridir. Enflasyon malı boğar. Onu korumaya almadı, banka dışında bir imkanı olmayanların banka yolunu denemesi haram sayılmaz. En iyi yol, parayı banka dışında yani yatırım yaparak çalıştırıp spekülatif kazanca destekçi konumuna gelmemektir. Geniş bilgi için Kur'an'ın temel kavramları kitabımızın riba maddesine bakılabilir. 164. Kredi kartından para çekmek ya da bankadan kredi almak dinimiz açısından uygun mudur? Kredi kartının dinimiz açısından sakıncalı bir yönü yoktur. Kredi almak ise enflasyon oranının üstünde faiz vermemek şartıyla helaldir. Enflasyonun yani paranın aşınma miktarının üstünde faiz verilerek kredi almak ise haramdır. Sünnet ve hadisler. 165. Hazreti Muhammed'in kendi ağzından çıktığına emin olduğumuz hadisler var mıdır? Böyle hadisler vardır. Bunlara mütevatır hadisler denir. Sayıları tartışmalıdır. En ileri rakamı verenlere göre sayı 300'dür. Bize göre bunların sayısı 50'yi geçmez. İmam-ı Azam'a göre sayıları 17'dir. Anlamı ve lafzıyla tartışmasız mütevatır sayılan tek hadis vardır ki bu da şu mucize beyandır. Uydurulmuş bir sözü bana isnat eden cehennemdeki yerine hazırlansın. Mütevatır hadis sayısı şu kadardır demek bunlar dışında hiçbir hadis yoktur anlamına gelmez. Mütevatır dışında da hadisler vardır. Ancak bunların önümüze gelen lafızlarının hangisinin veya ne kadarının peygamberimize ait olduğunu bilemiyoruz. İftirayı din haline getiren din çapulcusu, hurefa tellalları mütevatır hadislerin sayısı şu kadardır sözünü falanca şu sayı dışında hadis kabul etmiyor. Peygamberimiz hayatı boyunca 30-40 cümleden başka söz söylemedi mi gibi bir şeytani aldatmacıya bahane yaparak halkı saptırıyor ve yüzlerce uydurmayı hadis diye kitlelere yutturuyorlar. İşin esası şudur. Mütevatır hadisler dışındaki sözlerin peygamberimize aidiyeti kuşkuludur. Bunlar içinde binlerce yalan ve hatta hezeyan vardır. Kur'an'ın tebliğcisi peygamberimizin bu tür sözleri söylemiş olması aklen ve dinen kabul edilemez. Birilerinin bunlara hadis demesi bizi aldatmamalıdır. Ortada eğriyle doğruyu, gerçekle sahteyi ayırmamızı sağlayacak bir ölçüt vardır Kur'an. O halde mütevatır olmayan sözleri peygamberimize isnat etmede aceleci davranmamak, öncelikle Kur'an'ın onayına başvurmak gerekir. Bu da gösteriyor ki Kur'an'ı kendi dinimizdeki çevresinden dikkat ve ısrarla okumaktan başka çaremiz yoktur. 166. Kur'an'ı yorumlamak için sünneti kabul ederken dayanağımız, tarihsel hafıza ise buna ne kadar güvenebiliriz? Tarihsel hafızanın verilerini Kur'an'ın ve bilimin verileri ışığında değerlendiririz. O ışığa uyanları alır, uymayanları atarız. 167. Doğru hadisler hangileridir? Bunu nasıl anlayacağız? Kur'an'a aykırılık taşımayan ve tarihsel senedi de sağlam olan hadislere güvenebilirsiniz. Yani hadisler konusunda güvene liyakatin belirleyicisi Kur'an'dır. 168. Sünnete başvurmadan yalnız Kur'an ile yaşayabiliriz. Sünnet, gerçek sünnet olmak şartıyla bize yardım ve kolaylık sağlar. Bu kolaylıktan neden kaçalım? Ancak buna dayanarak Kur'an'ı herhangi bir biçimde yetersiz ve tatmin etmekten, haşa, uzak göstermek küfür olur. Kısacası bir insan sadece Kur'an'dan anladıklarını din olarak yaşasa, Allah onu hiçbir hesap ve azaba maruz bırakmaz. Hazreti Peygamber de ondan memnun olur. Çünkü Peygamberimizin esas görevi Kur'an'ı insanlığa iletmektir. Ötesi ayrıntıdır. Bize kolaylık sağlamaya yöneliktir. Bu ayrıntılarda Peygamberimizin gerçek söz ve uygulamalarından yararlanmak çok güzel bir yoldur. Ancak bu yolu kullanmayı geçerli göstermek için Kur'an'ı yetersiz ilan etmek anlamına gelebilecek tavır ve iddialardan sakınmak gerekir. 169. Mütevatir hadisleri nereden temin edebiliriz? Mütevatir hadisleri toplayan hadis kitaplarından yararlanmak mümkün olduğu gibi, diğer hadis kitaplarının mütevatir kaydıyla verdikleri hadisleri toplayarak da amacınıza ulaşabilirsiniz. Laiklik, din, dünyevileşme. 170. Kur'an derslerine devam ettiğim hocalardan birinin eserinde laikliğin faziletinden dinin bireyle ilgili bir olgu olduğundan bahsedilirken, diğerinde laizizm peygambersizliğin, sünneti dışlamanın tescilidir, Hristiyanlığın geldiği noktadır denilmekte. Sizin düşünceleriniz nelerdir? Peygamberlik ve sünnetle laiklik arasında kurulan bu tür bir ilişki akıl ve bilim dışıdır. Bir kere şunu unutmayalım. Hristiyanlığın yozlaşması sünnetsizlikten değil, kitapsızlıktandır. Bugünkü İncil'ler Hazreti İsa'nın aldığı vahyi, yani kitabı değil, onun sünnetini, yani ona isnat edilen rivayetleri toplamıştır. Laikliğin bunlarla bir ilgisi yoktur. Laiklik, kitleleri Allah adına yönetmeye kalkan kişi ve zihniyetleri insanlığın yakasından düşürmeyi, insanlığın Allah ile aldatılmasını önlemeyi amaçlayan bir sistem ve anlayıştır. Ve bu haliyle İslam'ın takdir edeceği bir disiplindir. Peygamberlik Kur'an tarafından bitirildiğine göre insan kitlelerini Allah adına yönetme devri de bitmiştir. Laiklik işte bu bitişin gereğini yerine getirmeyi amaçlar. Ne var ki toplumları Allah adına yönetme tutku ve sömürüsünden vazgeçmek istemeyen anlayışlar, laikliği din dışı göstererek egemenliklerini kutsallaştıran bir sürecin bitmesini engellemek istemektedir. Laiklik, İslam'ın insanlığa kazandırmak istediği birçok değeri koruyan ve geliştiren bir tavırdır. Kelime anlamı ve tarihsel yapısıyla laiklik, din sınıfına ruhbanlığa bağlı olmayan kişi ve kurum demektir. İslam dininde ruhbaniyet yoktur. Kur'an, ruhbaniyeti dinde türedilik, bidat olarak göstermektedir. Bakınız Hadid suresi 27. Bu demektir ki bir anlamda tüm Müslümanlar laiktir. Çünkü hiçbir Müslüman din sınıfına mensup değildir ve olamaz. İslam böyle bir sınıfın varlığını dine aykırı bulur. Laiklik, sekülerizm, dünyevilik anlamında alındığında da İslam'a aykırı olmaz. Çünkü İslam'da Hristiyanlığın aksine dünyevileşme kötü bir algılama değildir. Kur'an kendi mensuplarını hem dünyada hem de ahirette güzellik isteyen insanlar olarak tanır. Bakınız Bakara suresi 201. Kurtuluş ve mutluluk sadece ahirette güzellik isteyenlerin değil, hem dünyada hem de ahirette güzellik isteyenlerin hakkı ve nasibidir. Bakara 202. Ayrıca Kur'an dünyadan nasibini unutma. Kasas suresi 77 emrini de verir. Ruhu öne çıkarıp bedeni kötülemek, dünyayı iğrenç ve kaçılası gösterip ahireti öne çıkarmak İslam'da yoktur. İslam dünya ile ahiretin, bedenle ruhun, ruhsal ile bedenselin uyuşmasını, dengede bulunmasını ve kucaklaşmasını ister. Birlik ve birliktelik demek olan tevhidin bir anlamı da işte bu denge ve kucaklaşmadır.